Ayrım 4.
Ne ibret verici bir ihanettir ki bu hububat Belgrad Kalesi'ne gönderilecek yerde Hüsnü Efendi tarafından düşmana satıldı. Bunlar artık ahlak ve vatanseverlik adına hiçbir şeyi kalmamış ve maalesef yönetici durumunda bulunanların tarihimizde ender rastlanan ihanet örnekleriydi. Diğer taraftan Abdi Paşa, kale muhafızı Osman Paşa'ya haber göndererek düşmanın büyük takviye kuvvetleri aldığını, artık savunmada direnmenin gereksiz ve sonuçsuz olduğunu bildiriyordu. Osman Paşa aslında iradesiz ve zayıf yaratılışlı bir insandı. Yapılan telkinlerin ve bu sırada düşman kuvvetleri komutanı Laudon'un kale zorla alınırsa halkın ve askerin kılıçtan geçirileceği tehdit üzerine yüz binlerce Türk şehidinin kanı pahasına ulusal sınırlar içine katılmış bir Serhat Kalesi'ni 8 Ekim 1790'da Avusturyalılara teslim etti. Gerçekte bu iç yakan ihanetleri meraklı tarihçiler ya da densiz bir takım okuma meraklılarına bırakmak mı gerek? Anadolu'nun horlanan, aşağılanan, unutulan, hesaba katılmayan halkının ve bütün Türk milletinin bu gerçeklerden neden yeterince haberi yoktur? İşin bu yönü daha çok üzerinde düşünülmeye değer. Eğer insanınıza şu veya bu biçimde önce bireyin, sonra vatanın kurtuluşu duygusu veriliyorsa, hatta önce de sonra da kişiyi kendisini esas alan bir yapı içinde yetiştiriyorsanız, ülkenin geleceği tehdit altında demektir. Daha önceki yazılarımızda da değinmiştik. Eğer bir ülkede aydın sıfatını taşıyanlar insanına vatan dediğinde nedir ki arsa, arazi ve emlaktır ya da bayrak dediğiniz bir bez parçasıdır türünden kinikçe bir yaklaşımla hitap ediyorsa, her türden kaleyi düşmana açacak hainlere bulunmaz fırsat ve gerekçe üretiyorsunuz demektir. Balkanları elimizden hiçbir zaman düşmanlar almamıştır. Ne zaman ki yönetim yozlaşmış, kişisel çıkarı uğruna namusunu, şerefini ve vatanını satacak kadar hayasız kişiler en önemli görevlere getirilmiş, İşte o zaman Türk'ün Balkanlardaki trajedisi de başlamıştır. Haksızlık, adaletsizlik, rüşvet ve iltimas düşman ordularından, isyan hareketlerinden daha tahrip edici bir şekilde Müslümanlığın Balkanlardan silinmesine sebep olmuştur. Hainleri hayati ölçüde önemli görevlere, en stratejik noktalara yerleştirirseniz, kendi sonunuzu kendi elinizle hazırlamış olursunuz. Bugün içinde bulunduğumuz durumu da bu tarihi hafızayı kullanarak gözden geçirmek şarttır. Bayrağı dil uzatan, milleti aşağılayan, vatanın önemli olmadığını söyleyen, ülkeyi yabancı ülkelere şikayet eden kişilerin vatan haini Abdi'den farkının olmadığı bilinmelidir. İhanetin bir psikolojisinin ve ideolojisinin olduğu söylenebilir. Biz bunu 12 Eylül öncesinde vatan evlatlarını gözünü kırpmadan kahpece kurşunlayan kişilerin tutum ve tavırlarından öğrendik. Tatminsizliğini, iktidar hırsını ve egosunu denetlemekte güçlük çeken insanların uygun biçimde psikolojik manipülasyondan geçirilerek kendine düşman canavarlar haline getirilmesi mümkündür. Bireylere kendi sefaletlerinin, sıkıntılarının ve başarısızlıklarının sebeplerinin kendi dışındaki unsurlarda saklı olduğu yüzlerce kez tekrarlanırsa, bir süre sonra kişi sefaletini isyan etmenin hakkı olduğunu düşünmeye başlar. Kendi evladına, kendi askerine karşı silah kullanan birey artık toplumuna yabancılaşmıştır. O, hilkatın ona uygun gördüğü ana ve babayı reddettiği gibi, içinde yaşadığı, ekmeğini yiyip suyunu içtiği topluma da düşman hale gelir. Bundan sonra yüreğimizi yakan olayların gerçekleşmesini istemiyorsak, geçmişten ibret almalıyız. Bunun için de her Türk insanına geçmişte başımıza gelen felaketlerin nedenlerini ve yıllarca içine düştüğümüz bozgun illetini iyi anlatmak gerekir. Tarihten yeterince ders almamanın sonucu olarak, bugün düşmanların oyuncağı ve beşinci kolu gibi davranan bir gençlik türemiştir. Bizim çocuklarımızı yabancı menfaatlerine alet olacak şekilde inançsız, bilgisiz ve idealsiz bırakan bütün kişi kurum, yapı ve sistemler yeniden gözden geçirilmelidir. Bu anlamda gerçeğin yalnızca mide, kalın bağırsak ve cinsellikten ibaret olmadığının bir takım uşak ruhlu kişilere hatırlatılması gerekmektedir. 10. Denge için idam edilenlerin hikayesi. Analar ağlamaya doymuyordu. Devletin çivisi çıkmış, toplum cinnet aşamasına gelmiş, insanlığın tarih boyunca ahlaki yönden elde ettiği bütün kazanımlar yok edilmişti. İnsanlarda estetik, insaf ve merhamet duygusundan eser kalmamıştı. İnsani değerler ve medeniyet adına ne varsa hepsi mahkum edilmiş, insanlık çarmıha gerilmişti. Kaos bireyi, grubu, sokağı ve aileyi sarsmıştı. İnsan zekası hak etmediği ayıbını yaşıyordu. Büyükler küçülmüş, saygılar sönmüş ve gözler dönmüştü. Hem cinsinin gırtlağını koparmak üzere insanlar fırsat kolluyorlardı. Tamı tamına insan insanın kurdu kesilmişti. Zalimlik ise sıradan insan davranışı biçimine bürünmüştü. İnsanlar konuşmuyor, hırlaşıyor, dertleşmiyor, tekmeleşiyorlardı. Sıradan yaşananlardan bir sahne, hem de ne sahne, yaşanmış ve aynıyla vaki bir reel politik. Ünvanı, yaşı ya da kimliği önemli değil. İçimizden birisinin annesi fenalaşır, acilen hastaneye kaldırılması icap etmektedir. Evlat komşusunun taksisini kiralar. Anasını büyük bir özenle araca bindirir. O sırada otomobilin yanında üç gözü dönmüş silahlı adam belirir. Ellerindeki silahlarla otomobilin içine sayısız kurşun yağdırırlar. Silahlar ölüm kusmaya başlayınca ana oğlunun üzerine kapaklanır. Anaya onlarca kurşun isabet eder fakat ağır yaralı olarak kurtulur. Oğlunun başını isabet eden tek bir kurşun onun ölümüne neden olur. Vücuduyla oğlunu bir battaniye gibi saran ana, yavrusunu katillerin kurşunlarından kurtaramamanın ızdırabını hayatı boyunca yüreğinde duyacaktır. Oğlunun kollarının arasında son nefesini verdiğini gören bir ananınsa artık nasıl yaşayacağı pek bilinmez. O ne türden bir acıdır, o acıya hangi yürek dayanır, onu tatmayanlar anlayamaz. Koklamaya doyamadığı evladını elinden alıp toprağın kara bağrına veren kadere hangi ana sitem yağdırmaz? Hele o melekler kadar suçsuz, günahsız evlada kurşun sıkan katiller, kanundan kaçsalar bile vicdanlarından nasıl kaçabilirler? Gelişmekte olan ülkelerin ayaklanmalarla, isyanlarla, ihtilallerle dolu trajik yaşantısını uzatmalıyız. Rüzgar yalnız bizim yelkenlerimizi şişirmeli, su yalnız bizim omurgalarımızı ıslatmalıdır. Evet, birileri dışta, bir başkaları da içte bunu söylemişlerdi. Adım adım soygun, talan ve üstü kapalı hegemonyalarını kurmuşlardı. Artık bütün rüzgarlar birilerinin yelkenlerini şişirmeye, su ise yalnızca onların omurgalarını ıslatmaya hazırdı. Bütün iş bir işarete, harekete ya da darbeye kalmıştı. O da Eylül ayında son derece haklı gerekçelerle gerçekleşmişti. Eylül ayındaki ihtilali bütün analar alkışlamıştı. Ordu sivil idareyi kovmuş, yönetime de el koymuştu. Analar ülkede hainlerin, ajanların, uşakların ve bölücülerin saldırılarına karşı ülkeyi koruyacak bir iradenin iş başına geçeceğini ve böylece yavrularının sırtından taşınamaz yüklerin kaldırılacağını ummuş ve sevinmişlerdi. Yavrularını bağrına basacak günleri hasretle beklemeye başlamışlardı bile. Her ana yavrusunun üzerine titrerdi. Yavrusuna kavuşmak, onu okşamak, koklamak ve hissetmek bir anaya verilecek en büyük ödüldü. Onlar sevinçlerinin kursaklarında kalacağını nereden bilebilirlerdi? Helal süt emdirmişlerdi yavrularına. Onları vatanlarına hayırlı evlat olarak yetiştirmişlerdi. Çocuklarına hamurlarının vatan toprağından yoğrulduğunu anlatmışlardı. Evlatlarını vatan hizmetine gönderirken alınlarına kurban kanı sürerlerdi. Hadi oğlum git, ya gazi ol ya şehit diyerek onları askere yolcularlardı. Yönetime el koyanlar kinlenmiş, hırslanmış ve kızmışlardı. Birileri vatan, bayrak ve ülke sevgisini onların ellerinden alacak kadar ileri gitmişlerdi. İçin için onların milliyetçilik ve vatan sevgisini kıskanıyorlardı. Birileri de halkçı, sosyal adaletçi ve demokrat bir maskeyle yabancı ülkelerin bayraklarını, resimlerini sokaklarda taşımışlardı. Nihayetinde de bir yığın faili meçhul cinayet işlenmişti. Yönetimdeki aciz odaklar otoriteyi sokaktan çekmişler ve böylece kurtarılmış bölgelerin oluşmasına neden olmuşlardı. İşte ortam hazır ve fırsat da fırsattı. Yeni yönetimin ilkesi, ülküsü ve insafı yoktu. Onlar ülkeyi bu hale getirenlerin, sağda ve solda vuruşanların olduğunu inanıyorlardı. Eşit bir biçimde solu ve sağı ezerek terör sorununun halledileceğine inanıyorlardı. Kurunun yanı sıra yaş da yanardı. Bazı analar ağlayacakmış, o kadar da olacaktı. Zaten ihtilaller kanlı olur. Halbuki Eylül'deki ihtilal sırasında kanda dökülmemişti. Bir ihtilalin meşruiyeti ve başarısı adeta döktüğü kanın büyüklüğüyle ilişkilendiriliyordu. İşte böyle bir zamanda, bilinmeyen bir yerde yine bilinmeyen bir binanın zemin katındaki bir odada birileri harıl harıl yarınların planını yapıyordu. Tam zamanıydı. Kapının önündeki subay elindeki klasörü masanın üstüne bıraktı. Büyük bir hırsla tehdit analiz çalışmaları yapan komisyonun odasına girdi. Onun içeri girmesiyle önlerindeki evraklardan başını kaldıran subaylar bir şey mi oldu der gibi Süleyman Binbaşı'nın yüzüne baktılar. Süleyman Binbaşı onları daha fazla merakta bırakmadan "Özür dilerim efendim, bir maruzatım vardı." dedi. İhtilale karşı oluşacak tehditleri analiz etmekle görevli komitenin başkanı olan albay, "Konuş asker, ne söyleyeceksen rahat söyle, çekinme." dedi. Bunun üzerine Süleyman Binbaşı, "Efendim, ordu tarihi bir görev yaptı. İhtilal kansız ve kazasız belasız başarıldı. Şimdi asıl olan iki husus vardır. Bunlardan birincisi fiili otoritenin tesis edilmesi, ikincisi ise ihtilalin tarafsızlığına gölge düşürülmemesidir. Bütün dikkati bu iki konu üzerinde yoğunlaştırmak gerek. Birinciyi sağlamak için iktidar oyununu kuralına göre oynamak gerek. Otorite zafiyet kabul etmez. Otoriteyi sağlamak için ne gerekirse o yapılmalıdır. Sevimli görünmek iyidir ama sevgi otoriteyi kurmak için yeterli değildir. Otorite dünyanın her yerinde güç kullanılarak sağlanmıştır. Bunu sağlamak içinse ne gerekirse yapılmalıdır. Bunun için zalimlik gerekiyorsa o da yapılmalıdır. Zalimlik bir iktidarın tebaasını birlik halinde ve itaatkar tutabilmek için kullanacağı silahlardan biridir. Bir iki ibretli örnekle düzeni yeniden sağlayan bir iktidar neticede işleri kendi haline bırakacak ve sonunda kan dökülmesine yol açacak kadar yumuşaklık gösteren bir iktidardan daha merhametli olacaktır. Çünkü iktidarların şiddeti sadece fertlere zarar verdiği halde onların gereksiz yumuşaklığı bütün devlete zarar verir. Diğer yandan iktidarlar güçlerini tasfiye ettikleri odakların üzerine aynı şiddetle yöneltmelidir. Geçmiş dönemlerde yapılan ihtilallerde bu ayrıntı gözden kaçtığı için büyük eleştiriler yapılmıştı. 27 Mayıs'ın en büyük hatası bir tarafı tutması olmuştur. Halbuki askerin yahut da ordunun tarafı olmaz. Asker bütün milletin çocuklarından teşekkül eden bir güçtür. Bu yüzden Tehdit Analiz Komisyonu'na bir teklifim var, o da şu. İdamlar yapılırken mutlaka denge korunmalıdır. Bir soldan asılan olursa buna karşı bir de sağdan asmak çok uygun olacaktır. O bakımdan idamların aynı günlere denk getirilmesinde büyük yarar görüyorum. Ayrıca bu görüşler yalnız bana ait olan görüşler değil, arz ederim dedi ve topuklarını birbirine vurarak girdiği gibi çıkıp gitti. Binbaşının sözleri odaya bomba gibi düşmüştü. Komisyon üyeleri birbirlerinin yüzlerine anlamsız bir biçimde uzun süre bakındılar. Binbaşının söylediklerinin ne anlama geldiğini bir süre tartıştıktan sonra normal çalışma düzenine döndüler. Yoğun çalışma sonucunda düzenledikleri raporda sistem, rejim ve düzen karşıtı güçlere gerekli cevabın verilmesi noktasında tavizsiz davranılması gerektiği konusunu bilgi, belge ve argümanlarla destekleyerek ilgili makamlara ulaştırdılar. Sloganları "Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz" idi. Timsah nesli olarak adlandırılmışlardı. İstiklal Marşı'nın şairinin tarif ettiği Asım'ın nesli sıfatı ise en çok onlara yakışmıştı. Öz yurtlarında pusuya düşmenin sancısıyla kıvranıyorlardı. Okullarına, yurtlarına, sokaklarına, tarihlerine yönelik saldırılara sessiz kalamazlardı ve kalmamışlardı. Bayrağı, devleti ve bağımsızlığı korumakla görevli olan kurumlar kendilerini koruyamamanın acizi içine düşmüşlerdi. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir millet kendi öz çocuklarına parya muamelesi yapmamıştır. Pis kediler kendi öz çocuklarını yerdi. Testiyi kıranla suyu dolduranın aynı muameleye tabi tutulduysa tarihin şahit olmadığı saçmalıklardandı. Türkiye başkaydı. Orada bir zamanlar babalar iktidar uğruna kendi öz çocuklarını boğdurmuştu. İktidarı gasp edenler ortak kabul etmezlerdi, bu oğulları dahi olsa. Tarih yine bu acı ve kötü yönleriyle tekerrür etmeye başlamıştı. İktidar sahipleri birilerine anlamlı bir mesaj vermek için kendi mahkemelerini harekete geçirdiler. Önceden verilmiş idam kararlarını adet yerini bulsun nevinden mahkeme kararı haline getirdiler. Dar ağaçlarını kurdular ve cellatları görevlendirdiler. Bir sabah vakti sabah ezanı okunmadan ortalık zifiri karanlıkken bir canı Allah'ın emri hilafına aldılar. Pehlivan oğlu Mustafa'yı astılar yapayalnız. Son sözünü yazdırdılar sararmış kağıtlara. Sevgili anneciğim ve babacığım, sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Benim sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve suçları affedin, hakkınızı helal edin. Ben sizlerin bir evladı olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve onun Resulünün, Yüce Peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Alın yazım böyle yazılmış. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırım. Bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler Allah'tan bulsunlar. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez, milliyetçilik yaşar. Kellemi verdiğim bu yolun zaferi yakındır. Zafer her zaman Allah'a inananlarındır. Bunun için hiç üzülmeyin. Cenazemin arkasından ağlamayın, günahtır. Sizden ricam ağlamayın. Anne, sizlerle helalleşmek isterdim fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal olsun, siz de helal edin. Son olarak yengeme, yeğenime, bacıma selam eder, haklarını helal etmelerini dilerim. Nişanlıma da selam eder, Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasını dilerim. Karnı aç, sırtı yufka, ayakları çıplak ve cepleri bomboş olan çocuklardı ihtilalin kurban olarak seçtikleri. Arayanları da olmazdı, soranları da. Hangi baba yiğit bu ortamda çıkıp onları savunacaktı ki? Yiyecekleri yoktu mutfaklarında. Paraya pula, şana ve şöhrete karşı da şerbetliydiler. Açlıklarını, yokluklarını ve yoksulluklarını iti uğursuza belli etmemişlerdi yıllarca. Utangaçtılar, çekingendiler ve arlarından başlarını yerden kaldırmıyorlardı. Ar damarları çatlamamıştı. Kadına erdemin kaynağı olarak bakmışlardı. Bacı dediler, istismar etmediler geleceğin annelerini. Namus duygusunu iliklerine kadar sindirdiler. Eğlenmeye ve gülmeye vakitleri yoktu ve hiçbir zamanda olmayacaktı. Paraları, malları, yatları, lüks otomobilleri, yazlıkları ve şirketleri yoktu. Göstermekten çekinmedikleri temiz bir alınları vardı. Onu da güneş tarlalarda, kurşun kahpe sokak aralarında ya kızartıyor ya da karartıyordu. Allah'a ve adaletine iman etmiş, kadere rıza göstermişlerdi. Ancak adalet, güçlünün, etkilinin, zenginin ve iktidardakilerin elindeki kırbaç haline gelmişti. Tarih şahittir ki, kırbaçlar daha çok garibin, yalnızın ve sahipsizin sırtında iz bırakır. Şehvetin çökertemediği, paranın satın alamadığı ve makamın etkileyemediği kimlikler, leş düzeninin bütün şiddetini üstüne üstüne çekerler. Dünyanın bütün konforunu azıcık bir baş eğimlik onur karşısında takas etmeyenler çok tehlikelidir. Onlar eğer sokak aralarında ya da pusularda yere düşürülememişse, son çare olarak devreye Sezar'ın yasaları girerdi. Sonunda başını eğmeyenlerden başları alınırdı. İntikam denilen şey de buydu herhalde. Kurulu düzene, yüzyıllara dayanan menfaat ilişkilerine, yerli yerine oturmuş ilik emme sistemine karşı koymanın bedeli böyle alınırdı. Asılırdınız bir avluda, boğarlardı sizi yağlı iplerle ve o son söz Cevdet Karakaş'ın çığlığı olarak çınlatırdı dar ağacının kurulduğu avluyu. Ya Rabbi, gayem senin rızanı kazanmaktır. Dünyalık hırs ve mevki benden uzaktır. Ben insanlara dayanmadım. Ben insanlardan yardım dilenmedim. Ben beni iyi görsünler, iyi desinler, övgüye tabi tutsunlar diye bu davanın içine girmedim. Bana uygun gördüğün yükten hoşnudum. Günahlarımı affeyle, iki dünyamı da mamur ve müreffeh eyle. Beyaz bir önlük, eski püskü bir sandalye, üçgen bacaklı bir dar ağacı, onun ortasından asılan çirkin görünüşlü yağlı bir ip, sükunet teskin eden bir imam ve sistemin sivil ve askeri güçlerinden oluşan 3-5 kişi avludaki ölüm dekoru bunlardan ibaretti. Açık bir alın, beyazın en anlamlısından bir yüz, mağrur bakışlı genç bir adam. Jandarmalar arasında sandalyeye doğru yürüyor ve adeta avludakilere ''Sizin gibi yaratıklarla aynı havayı, aynı seviyeyi ve aynı dünyayı paylaşmaktan bıktım'' der gibi bir anda sandalyenin üstüne çıkıyor. Önce nişanlısı geliyor gözlerinin önüne. Birbirlerine verdikleri sözler kulaklarında yankılanıyor. Gözlerini yumuyor, açıyor ve son kez başında sallanan yağlı ilmiye bakarak yutkunuyor. Ardından resmi geçit yaparmış gibi elleri paramparça, saçlarının tamamı ak olan anası, beli bükülmüş elindeki bastonla babası, henüz ilkokulda okuyan küçük kardeşi, ölümüne kader birliği yaptığı arkadaşları bir saniye içinde gözlerinin önünden gelip geçiyor. Sonra sandalyeye öyle bir tekme vuruyor ki sandalye sistemin muhafızlarının ayağına çarpıyor. Avlunun üzerine tünemiş olan kargalar gürültüyle havalanıyor aniden. İdam mangasını anlamsız bir heyecan sarıyor. Tedbir için muhafızların elleri silahlarına gidiyor. Az sonra sakinleşiyorlar. Kurban yutkunmak istemiyor ama ip onu buna zorluyor. Kasılıyor, gevşiyor, sallanıyor ve sonunda ipe asılmış bir çamaşır gibi asılı kalıyor yukarılarda. İyice canı çıksın diye bekliyorlar. Yarım saat sonra indiriliyor. Avluya soktukları ruhu cesede çevirdiklerinden emin olmak için doktora muayene ettirip rapor tutturuyorlar. Cengiz yaşarken doğru dürüst doktor yüzü görmemişti. Cesedi bu eksikliği beyaz önlüklü doktorla tanışarak gidermiş oluyor. Sonuçta tutanaklar tutuluyor, imzalar atılıyor ve o günlük hasılatı sistemin hesabına kaydediyorlar. Ölüm yeni bir hayata yeniden doğmaktır bazıları için. Lakin adam gibi yaşarken kahpece öldürmek yok mu, işte o koyuyordu insana. Sonunda beden bir aksesuar değildi. Alışmışsınız yıllarca ona ve o sizi bir gün birileri hem de en kahpe olanlar istiyor diye terk ediyor. Yoksa hayat ölüme, ölüm de zorunlu olarak yaşama doğru programlıdır. İnsanın ölümü onun kendisine söylediği en büyük yalandır. Ölüm bir insanın en son ve en acı tatminidir. Bu yüzden insanlar yaşadığı gibi ölmeli. Nemrutlar istiyor diye birileri birilerine bir şeyler kabul ettirebilmek için öldürülmek, işte en acı ölüm böyle olurdu. Ama devlerin ölümü de böyle oluyor herhalde. Bir deve elbette yumuşak bir kucakta ölmek yaraşmazdı. Kahpelikler, kalleşlikler ve adli cinayetler birbirini kovalıyordu. Fırsat yakalanmıştı. Gözü korkutulması, ocağı söndürülmesi ve gönlü karartılması gerekenler vardı. Bir yandan harıl harıl çalışan işkencehaneler şerefleri, namusları ve vatanseverlikleri hırpalıyor, diğer yandan idamlar birbirini kovalıyordu. Ve bir ana, yavrusunun idam kararını duyduktan sonra oğluna söylediklerini, granitten yapılmış abidelere söyleseydi herhalde o abideler çatlardı. Yiğit yavrusu sistemin, düzenin, itin, kopuğun, hainin, zalimin, insafsızın oyununa gelmişti. İsyan etmişti köle düzenine, reddetmişti baş eğmeyi ve dik tutmuştu kafasını. Bütün suçu buydu. Ona iple asılarak idam kararı çıkmıştı. Bak Temur'un idam edilmeden biraz önce görüştüğü anasından duyduğu son sözler şunlar olmuştur. Aman oğlum, bu adamlar seni asmaya asacaklar. Sakın zayıflık gösterme, tökezleme. Bize korkaklık yakışmaz. Tınma adamların karşısında. Sen Allah'a yürüyorsun, onun yolundasın. Onlar senin adımından, haykırışından, şehadetinden korksunlar. Hiddetle ve azametle yürü, ipi boynuna geçirirken ölen sen olma, onlar donup kalsınlar. Böyle bir anadan ancak Cengiz gibi evlatlar doğabilirdi. Hilkat hakkını vermiş ananın. Anadolu Anadolalı böyle bir anaya belki de ilk defa rastlıyordu. Anaları büyük olmayan milletler büyük millet olamazlardı. Kara Fatmalar, Nene Hatunlar ve Zübeyde Hanımlar Anadolu'yu Türk milletinin hem vatanı hem de sahibi yapacak evlatları doğurmuşlardı. Cengiz'in anası da aynı nesildendi, Asena neslinden. Herkesin düşündükleri aynıydı. Birbirlerinin yüzüne bakamıyorlardı. Cengiz'in boğazına bir kez dolanmıştı ilmik. Onlarsa boyunlarında sürekli olarak yağlı ilmiği taşıyacaklardı. Boyunlarında yağlı ilmik nasıl yaşayacaklarını düşünüyorlardı. Masadakiler okuduklarına uzun bir süre inanmadı. Ama o masada kim bilir kim tarafından unutulmuş bu rezil gazetede yazılanlar doğruydu. Hem de doğruların daha fazlası vardı. Gazete ancak yazabildiklerini yazmıştı. Dört kişi başlarını uzun süre ellerinin arasında tuttular. Bir ara Murat mırıldanır gibi yanındakilere seslendi. Niye ben sen o değil de Cengiz, Cevdet ya da Mustafa'yı astılar? Konuşabilecek durumda olan yalnız Murat'tı. Ona kimse karşılık vermedi. Herkes masa başında dona kalmıştı. Hiç kimsenin konuşmaya mecali yoktu. Gözler nemlenmiş, yürekler sızlamıştı. Hepsinin birden elleri mendillerine gitmişti. Yüzler silindi, terler emildi, yürekler bastırıldı. Şunun şurasında vatani görev yapmaya gelmişlerdi peygamber ocağına. Yaklaşık 40 gündür kışladan dışarı çıkmamışlardı. Şehir iznine çıktıkları ilk gün arkadaşlarının hazin sonlarını okumuşlardı gazeteden. Güneş batmak üzereydi. İzin sürelerinin sonuna gelmişlerdi. Kalktılar, yürüdüler ve kışlaya döndüler. Bir araya geldiklerinde uzun süre bu konuyu açmadılar. Nitekim devresi gün güneş yine doğacaktı.